Ayrım 2.
Balıktan bir de ekmekten başka bir yiyeceği ağzına sürdüğünü gördünüz mü? 10 yıl oluyor, belki de 15 yıl önceydi. Birisi ona bir portakal vermişti. O da portakalı kokladı, kokladı. Bir hafta sonradır ki okşayarak soydu, parça parça, ince ince keserek bir portakalı bir gün akşama kadar yedi. O kadar parası var ki ton kadar. Bankaya da koymuyor parasını. Nereye saklıyor? Kimsecikler bilemez. Belki denizin altına. Kimseye söylemediği nişanlara. Ölsen bir damla su vermez. Bir yaralı parmağı işemez. Kayığın batarken denizin ortasında o da yanında olsa, boğulsan yanına uğramaz. Yüzü gülmez. Gider bir hafta 10 gün gelmez. Nereye gittiği bilinmez. Meraktan çatlasan ona bir tek soru sorulmaz. Mendeburluğundan yanına varılmaz. Varılsa da onun yanında 15 dakika durulmaz. Hastalıktan kurtulduktan sonra bir daha hiç benim yüzüme bakmadı. Selam bile vermedi Osman'a. Evinin kapısından geçmedi. Ondan sonra bir daha da hasta olmadı. Cimriliğinden hasta olmadı. Baktı ki hastalık bedava değil. Selim Balıkçı hasta olamaz. Bildi ki ölüm pahalı. Selim Balıkçı ölemez. Giydiği el dokuması şayak gocuğu o buraya geldiği yılda sırtındaydı. Bir gömleği 7 yıldan aşağı giyemez. Eskir diye donunu yıkayamaz. Öldürdü insanı. Yarın ruzu mahşerde Allah'ın huzuruna adam gibi varamaz. Zeynel'in elinden eliyle aldı da tabancayı oraya attı. Attı da kaçtı da gitti. Nereye gitti? Biz Zeynel'i yakalamayalım diye bu işi öylece yaptı. Cimri, kalleş. Öylesine cimri ki bir laf ağzından bir yılda çıkar. O da dirhemle. O da dirhemle. O da dirhemle. Bir gün bir kere kayığına bindim de az daha beni öldürüyordu. Yerdeki halat parçası meğer ki onunmuş. Alayım dedim, bir tuttu kolumu öldürüyordu. Hiç evinin içini gören var mı hiç? Kimseyi sokar mı ki? İhsan'ı öldürdü. Süleyman ayağa kalktı, gerindi, kollarını açtı. Hepiniz şahitsiniz. Zeynel'i Selim Balıkçı kaçırdı, polis geldiğinde elimizden aldı da kaçırdı. Oysaki biz yakalamıştık Zeynel'i diyecekti İpo Efendi, diyemedi. İstersek yakalardık. Selim Balıkçı olmamış olsaydı, şu koca kahvede onu yakalayacak bir kişi bulunurdu. Bulunmaz olur mu? Hepimiz ona Selim Balıkçı'ya güvendik. Hepimiz donduk da kaldık dedi Lazerkan. İşin doğrusu bu. Tabancanın korkusundan altımıza sıçtık. Zeynel de hepimize sıçtı sıvadı. Aşağılık herif. Selim söylemiş ona. Öldürdükten sonra İhsan'ı böyle böyle yap onlara diye. Süleyman'ın başı ak bir tülbentle sarık gibi güzelce sarılmıştı. Nutkum tutuldu. Bağlandım. Görünmez bir el beni bağladı. Bağlar dedi İbo Efendi. Yoksa sen Süleyman başını elledi. Yoksa ben gerisini getiremedi. Şimdi iş Selim Balıkçı'da. Var mısınız polis geldiğinde? Varız dediler. Lazerkan yokuz dedi. Mahmut ben de yokum dedi. İçimizde bir o korkaktır, pistir, alçaktır. İçimizde bir o, bir o dedim. Aldırmayın bu köpeklere dedi Süleyman. Polise bu kadar adam yeter de artar bile. Artar bile. Kanlı, katil, plajlarda. İşte o zaman söyle Yusuf. Ne söyleyeyim, birlikte karı satardık. Vay be, vay anasını. Şimdi de yapmadığımız iş kalmadı onunla. Ben paraları Beyoğlu'nda yedim, o biriktirdi. Hakkı Baba ak saçlarını bir yele gibi sallayarak yalan dedi. O seninle, o hiç kimseyle karı satmadı, satmaz da. Cimridir, korkaktır, azıcık delidir, gölgesinden ürker, manyaktır. Ama o karı satmaz, hırsızlık yapmaz, içki içmez, kumar oynamaz. Onu 40 yıldır tanırım, yalan söylemez. Yalan söylemez dedi İbo Efendi. Yalan söylemez dedi Mahmut. O yalan söylemez dedi Süleyman. Ben onu 40 yıldır tanırım. Kellesini kessen yanlış bir laf çıkmaz onun ağzından dedi kahvenin eşiğinde duran Selman. Ama Menekşe'ye çok faydası oldu onun diye konuştu kahveci Şaban. Bu kiralık kayıkları o icat etti de İstanbul'un çocukları kayığında düzülsünler diye icat etti dedi Süleyman. Sanki babasının hayrına icat etti pezevenk. Sus be Süleyman, bu kadarı da fazla diye kızdı Mahmut. Doğru, amenna. Bana baktı sustu. Doğru, amenna dedi İbo Efendi. Zeynel'i Selim Balıkçı salıverdi. Gelirse polis hep şahidiz. Tam bu sırada dimdik boyu, kalın dudakları, sivri gür bıyıkları, sarı çizmeleri, şayak gocuğuyla Selim Balıkçı dikildi kapıya. Birkaç kişi ayağa kalktı telaşla. Buyur buyur Selim Balıkçı diye içeriye çağırdılar onu. Selim Balıkçı içeriye girdi, kapının sağındaki boş masaya oturdu, elini masaya vurdu. Vay be anasını dedi. Bir tek kurşunum kalsaymış, tabancamın namlusunda Zeynel'i kaçırmazdım. Vay be. Bir çay. Sustu. Herkes de susmuştu. Kahvede kimseden küçük bir ses bile çıkmıyordu. Kahveci hemen çayı getirdi, sıcak çay tütüyordu. Selim balıkçı çayı 3 dikişte içti, parayı masanın üstüne koydu, ayağa kalktı, kırmızı kuşağını düzeltti, dışarıya çıktı. O dışarıya çıkar çıkmaz gene arkasından konuşmaya başladılar. Zeynel bu, Zeynel ona bırakır mı? Sağlama, bugün değilse yarın. Sağlama öldürür onu Zeynel. İhsan'ı nasıl öldürdüyse bunu da öyle. Derisini yüzecek Zeynel bunun. Yapılır mı bir insana hiç bunun yaptığı? Yakala adamı, al tabancasını elinden, at şuraya. Sonra da haktu diye var gücünle yüzüne tükür. Yutar mı bunu Zeynel? Öcünü almaz mı? Alacak diye bağırdı Süleyman. Zeynel öcünü alacak. Bak şimdiden korku düşmüş ki yüreğine, Selim balıkçının bir yerde duramıyor. Ayağı yanmış it gibi seyirtiyor oradan oraya. Derisini yüzecek Zeynel onun. Yüzer ya, sen var da adama öldürdü İhsan'ı. Haksız mı? Belki bir geçmişi vardı İhsan'la. Adam öldüren insana, insan hiç dokunur mu? Peygamberimiz su içen yılana, yılansa da dokunmayın buyurmuş. Adam öldürene insana hiç dokunur mu? Karışır mı? Al işte, o da seni. Bugün değilse de yarın. Yarın. 3. Böyle işler olunca Menekşe'ye haftalar belki de aylarca uğrayamam. Canım çekmez mi orasını? Arkadaşlarımı, Nuri Reis'i, Kazım Ağa'yı, İlya'yı, Leon Usta'yı, Tatar Ali'yi. Ama inemem Menekşe'ye, gidemem kahveye. Bir suç işlemişim gibi bakamam kimsenin yüzüne. Oysa ki bu dünya böyle, bu insanlar böyle. Benim elimden ne gelir ki? Diyemiyorum, içim götürmüyor. Bir yerlerimden bir kire, iyi olmayan, dostça olmayan bir şeye bulaşmış gibi oluyorum. İçim kararıyor. İçimin karanlığını delemiyor, uzun bir süre içimi arındıramıyorum. Onların Selim balıkçıya yaptıkları, nasıl bakarlar böylesi bir adamın yüzüne? Oturup onunla nasıl çay içerler, tavla oynarlar? Eğer Selim balıkçı ağzını açar da onlara bir sözcük konuşursa, nasıl konuşurlar onunla? Bir türlü anlayamıyorum. Şu Menekşe'de bir adacığım olmalıydı. Adada küçücük iki göz bir evim, bir bahçem olmalı. Bahçeme zeytin fidanları dikmeliydim. Onları her gün gözlerimle okşayarak büyütmeliydim. Zeytin fidanları hiç büyüdüklerini belli etmeden ağaçlar içinde en alçak gönüllü büyürler. Öyle gıdım gıdım, belki de her yıl ancak bir iki yaprak açarak. Zeytinlerini adamdaki insanların torunları yemeliydi. Bu ağaçları kimin diktiğini bilmeden. Nefti boz keskin yaprakları güneşe serilmeliydi. Bir de bir tazım olsun isterim. Soylu bir tayı da kendi elimle büyütmek isterdim. Bir de adamdaki her insanın evine girip çıkmalı, her evi evim, her insanı kardeşten de ileri, gönül, kafa, yürek yoldaşım yapmalı, her işlerine koşmalı, en küçük dertlerini derdim bilmeliydim. Onlar da benimkini. Böyle bir adayı şu Menekşe'de çok düşledim. Adam kalabalıklaştı. Kimse kimsenin gözünü oymadı. Parmak kadar çocukları balıkçılar o bıçak gibi ayazlarda denize çıkarıp dokunulmaz ıslak ağlardaki balıkları ayıklatmadılar. Ayıklatıp haklarını vermemezlik etmediler. Hele hele çocukları hiç dövmediler. Onlara sövmediler. İri açılmış korku dolu gözleriyle çocuklar bir sinema, azıcık çekirdek, bir simit parası için kıyılara kuşlar gibi sıralanıp karayel buz gibi eser ortalığı biçerken denizden gelecek balıkçı motorlarını beklemediler. Laz Mustafa 9 çocuğunu yalnız ekmekle doyurabilmek için gece gündüz elleri otomobil tekerleğine dönmüş surlarda maydanoz, turp, lahana, marul topağı çalmadı. Adamda Laz Mustafa'nın bile yüzü güldü. Kapkara kesilmiş elleriyle çırılçıplak 9 çocuğunu giydirip kuşatıp her akşamüstü rıhtıma dolaşmaya çıktı. Herkes herkesin derdine sevincine ortak oldu. Genç kızlarla genç oğlanlar teknelerine binip çifter çifter mor denize açıldılar. Denizin ortasında hem balık tutup hem güneşe karışarak seviştiler. Kimse onlara bakmadı bile. Tatar Ali'nin oğlu gidip denizin ortasında kayağa ateş verip kendisini yakmadı. Bekar oğlu 11 çocuklu Hatça ablayla evlenince daha da mutlu oldu. Çocuklar kuşlar gibi mutlu, sevinçle o yorgun deniz kokan ağları sırtında yokuş yukarı çıkarken, çocukların hepsi bir yerden ona doğru koşup ağları bir deri bir kemik kalmış dünyanın en iyi insanı Bekar oğlunun sırtından aldılar. Adamda çok işler, çok güzel şeyler oldu. Düş kurdular insanlar durmadan, düş kurmaktan utanmadılar. Bir gün bu düşler gerçekleşemez demeden, umutların içlerine gömme belasına uğramadan, ve Menekşe'de bir ada, ben sağ oldukça, Menekşe'deki bu ada duracak, ben bir de Mahmut, bir de İlya, badanacı Leonus'ta adamızı düşlemekten bıkıp usanmayacağız. Bazı gün adamıza o gün Ahmet'i bir iyi yünlü bulup alacak, öbürsü gün sarhoş olup emekli orospu Zeliha'nın kapısına gece yarısı varıp dayanan, onu aşağılayan Haydar'ı adamızdan öfkeyle, bir daha onu adamıza ayak bastırmamak koşuluyla kovacaktık. Tazılarımız olacaktı ince uzun bacaklı, sallı, ince karınlı, dünya güzeli. Ama biz bu tazılarla tavşan avına çıkmayacaktık. Adamızda insanlarla tazılar, tazılarla tavşanlar arkadaş olacaklardı. İşin en güzeli, adamızda alabildiğine düş kuracak, düşümüzün gerçekleşeceğine, gerçeğimizin düşleşeceğine, yüreğimizin olanca gücüyle inanacaktık. Şimdi Menekşe'de bizim böyle bir adamız var mı? Düşümüzle gerçeğimiz birbirine karışmış mı? Az ötemizde gürültülü pis, üst üste, alt alta İstanbul şehri insanların birbirlerini yemeleri, kötülemeleri, sömürmeleri, öldürmeleri, düşman olmaları üstüne her gün yeni yeni tuzaklar kurmuyor mu? Tüm Menekşe'de, Menekşe'deki adamızda düşümüz mü daha, buradaki yaşamımız mı daha gerçek? Bu sorunun altından kalkabilenin, bu soruya bir karşılık bulup da gelip bize işte bu iş böyle böyledir, kesin kes diyebilenin alnını karıştırırım. Menekşe gerçeğimiz, Menekşe düş ülkemiz, Menekşe'deki adamız gerçek yaşamımız diyebilelim mi? Ne dersin Selim Balıkçı? Selim Balıkçı kahvede olanı biteni duydu mu? Duyup da bir iyice... Böylesi kötü huylarından dolayı insanoğluna bir daha barışmamacasına küstü mü? İncindi mi? Karşılaştığımızda bana nasıl davranacak? Başını çevirip bir kere olsun o keder dolu çukura batmış iri mavi gözleriyle, öyle dostça da olmasa bana bir kere bakacak mı? Kahvede olup bitenin, onun için söylenenlerin ben ancak çok azına tanık oldum. Daha da kim bilir bizim Menekşe insanlarımız onun için neler söylüyorlardır. Kalıbımı basarım ki doğrudur. İçerinden biri de bu konuşmaları günü gününe Selim Balıkçı'ya götürüyor. Onun öfkelenen, üzülen, kahrolan, iğrenen, umarsız kalan yüzünü sevinçten dört köşe olarak seyreliyordur. Yoksa boşu boşuna konuşulanları Selim Balıkçı duymadıktan sonra niye bu kadar konuşsunlar? Selim Balıkçı kendisi için söylenenleri getiren kişiyi dinler mi acaba? Dinler de yüreğinden vurulur mu? Yağlı kurşun gibi yüreğine işler mi ola? Süleyman'ın, İbo Efendi'nin, ötekilerin her sözü yoksa dinler dinler de şöyle bir tepeden bir kahkaha savurur mu kendisiyle bu kadar uğraşmaları, sövseler aşağılasalar bile hoşuna mı gider? Hiç belli değil. Selim Balıkçı o kadar az konuşur ki. Konuştuğunda da konuşması öyle bizim bildiğimiz gibi bir konuşma değildir ki. O konuşmaz, patlar. Sonra da rahatlamış, patladığı yerden utangaç bir yüzle başı yerde uzaklaşır gider. İnsanoğlunun en soytarısı, dal kavuğu, ölüyü güldüreni, şaklabanı, en aşılmaz insanı aşıp onun yüreğine işleyeni bile Selim Balıkçı'ya vız gelir. Bir tanesi ona karşı çizgiden çıkmaya görsün, ona şöyle bir tepeden bakar, adam olduğu yerde mıhlanır kalır. Gülüyor idiyse gülüşü yüzünde olduğu gibi donar. Konuşuyorsa sözcük ağzında diline dolaşır. Yağma mı? Birisi gelsin de şu arkasından konuştuklarının binde birisini yüzüne karşı söylesin. Böyle birisi çıksa da şu söylenilmez sözleri onun yüzüne karşı söylese Selim Balıkçı ne yapar acaba? Bunu kimse düşünmemiştir bile. Böyle bir şey kimsenin aklının köşesinden bile geçemez. Gerçekten birisi böyle bir iş yapacak kadar yüreklenecek olsa Selim Balıkçı ne yapar ki? Kimse bunu da merak edememiştir bile. Menekşe'ye inemedim. Benim Menekşe'ye inemediğim günlerde birkaç kere bana Mahmut geldi. Gene her zamanki gibi iyiydi. Yüzünden sevinç taşıyordu, sağlıklıydı. Geliyor, yarın başında yanımda oturuyor, oturuyor, kırılmış bir sesle bana bir şeyler söylüyor. Sonra bayır aşağı, demir yoluna doğru kalkıp yürüyordu. Sonuncu gelişinde merhaba bile demeden sert, ''Bana gücendin mi abi?'' dedi. Karşılık vermedim. Belli ki bu soruyu sormak için epey bir süredir hazırlanmıştı. Yanıma oturdu, kolu koluma değdi, kendimde olmadan ben kolumu çektim. Bu onun gözünden kaçmamış olacak ki, ''Gücendin, gücendin sen bana.'' dedi. Gene bir karşılık vermedim, salt yüzüne bakıp güldüm. ''Ama İlya da, Tatar da, Hakkı Baba da konuştu onun hakkında.'' dedi. ''Onlar konuşmazlar Mahmut.'' dedim. Mahmut şaşırdı, afalladı, ellerini açtı kapadı, kalkmaya davrandı, kalkamadı. Ama o korkak diye bağırdı. Herkes korkak dedim. Sen de, ben de. Yüzüme soru dolu gözlerle şaşkınlığını sürdürerek baktı. Sen de, ben de. Başını önüne eğdi. Epey bir süre sen de, ben de diye mırıldanarak öyle kaldı. Sen de, ben de. Hepimiz de. O kendi içine yumulmuşken ben de içimden ver yansın ettim. İnsanlar bu kadar korkmasalar, bu kadar zalim olurlar mı? Bu kadar birbirlerine düşmanlık eder, birbirlerinin böylesine kuyularını kazarlar mı? İnsan öldürürler mi? Birbirlerine böylesine kıyar, köle eder, sömürürler mi? Birbirlerinin sırtına binerler mi? Aşağılarlar mı? Delirirler mi? Sevmeyi, sevişmeyi böylesine unuturlar mı? Uzattıkları el böylesine buz gibi olur mu? Düşünebilme yeteneklerini böylesine yitirirler mi? Öykünürler mi? Durmadan ölümü düşünürler mi? Ölümü düşünmenin boşluğunun farkına varmazlar mı? Bastıkları yeri görmeyecek kadar üstümüzdeki gökten, altımızdaki topraktan, yıldızlardan, sulardan, çiçeklerden, dağ başlarından, ışıktan böylesine bir haber kalırlar mı? Sevgisiz, sevişsiz, dostluksuz, yürekleri sıcacık, bir sevgili, bir dost yüzü için bir kuş gibi çırpınarak çırpınmadan olur mu? Mahmut içimden konuştuğumu duymuş gibi, ''Haklısın abi'' dedi, ''bağışla.'' Sonra gözlerini yüzüme dikti, bir şeyler söyleyecek oldu, vazgeçti. Başını kaldırdı, birkaç kere bana baktı, sonra gene vazgeçti. ''Söyle, çekinme be Mahmut'' dedim. Bir şeyler geveledi, duymadım. ''Söyle be, ucunda ölüm yok ya, ne düşünüyorsan söyle.'' ''Öyleyse'' dedi, durdu bekledi. ''Öyleyse sen niye?'' sözü ağzından aldım. ''Gerçekten ben niye Mahmut?'' dedim. İnsan bağlanıyor. İnsan kendi kendini bağlıyor. Havanın dışına çıkamıyor. Şaşırıyor. Soğukkanlı olamıyor. Olamıyor dedim. Ama bunu Selim Balıkçı'ya hiç olmazsa ben yapmamalıydım. Sen hiç olmazsa bir kişi. Beni sever diye sevindi Mahmut. İşte onun içinde ya. Yumruklarını sıktı. Bundan sonra hele bir konuşsunlar arkasından Selim Balıkçı'nın. Vallahi dağıtırım o kahveyi. Dur dedim, başa çıkamazsın, alışmışlar, onsuz edemezler. Boynunu büktü. Vay anasını be, sahi onsuz dedikodusuz edemezler. Selim Balıkçı'nın ardından konuşmadan yapamazlar. Ben kendimi bildim bileli bu böyle. Ayağa kalktı, yüzüne bir rahatlığın, bir kıvancın mutluluğu gelmiş, çökmüş oturmuştu. Görürsen selam söyle Selim Balıkçı'ya dedim. O Florya yoluna düşmüş giderken başını salladı. Ben de az sonra kalktım, hiç yanıma yönüme bakmadan yokuştan aşağıya yan yatmış istasyonun köprüsünün altından geçip kıyıya indim. Kıyıda kayık iskelesinin açığında az ileride Selim Balıkçı teknesinin içine oturmuş ağ örüyordu. Başını kaldırınca beni gördü, göz göze geldik. Gözlerinden karma karış bir şeyler geçti. Hemencecik de duruldu. Sonra da öyle durdu baktı, bana gülümsedi. Merhaba Selim Balıkçı dedim. Kocaman elini salladı. Bir sigara dedim. Kürekleri asıldı, tekneyi tahta iskeleye çekti, yanaştırdı. Yanına vardım, tahtaları gıcırdatıp sallayarak sigarayı uzattım, aldı yaktı. Öyle karşı karşıya konuşmadan sigara içerek kaldık. Sigaramız bitince bir sigara daha uzattım, onu da aldı. Ben de paketten bir sigara daha çektim, yaktık, uzaklara daldı, ben de uzaklara daldım. Neden sonra bir tek sözcük söyledi. Orada dedi, hayırsız adanın oralarını eliyle göstererek... Vay be dedim. Sağlama dedi. Büyük mü? Görmedim söylediler. Kalmadı ki. Daha var birkaç tane. Sarhoş gibi dolaşır dururlar. Yazık diye içimi çektim. Ne yazık? Yazık ama ben değilsem ötekisi. Ötekisi dedim. Birkaç tane. Ne yazık? Kocamanmış. Tüh yasak etseler. Keşke yasak etseler. Sigarasından bir fırt daha çekti. Kim dinler ki yasağı? Dinamit atmak da yasak bu sulara. Yasak dedim. Kim dinliyor ki? Şu benim Boğaz'daki, Bandırma'daki, şu Marmara Ereğlisi'ndeki, şu Çanakkale'deki, şu benim Şile'deki balıkçı dostlarım diyemedim. O orada teknesinin içinde oturmuş, kendisini elindeki işine vermiş, daldırmış gitmişti. Bense burada tahta iskelenin ucunda ayaklarımı denize sarkıtmış, kala kalmıştım. Bir sürü sigara daha içtik hiç konuşmadan. Üstümüzden durmadan uçaklar geçip Yeşilköy'e iniyorlar. Deniz buradan ta Bursa kıyılarına kadar güneş içinde kalmış menevişliyordu. Burnumuza da inceden bir lodos kokusu geliyordu. Başını işinden kaldırmadan çıkmayacak dedi. Ne? Lodos canım diye gülümsedi. Sağlam apak dişleri ışıldayarak. Ne olacak canım? Lodos cilve yapıyor. Bazı bazı böyle cilveleşiriz. Sonra başını kaldırdı. Sen denizi seversin. Yarın benimle gelsene. Belki senin talihin yaver gider de onu görürüz. Görürüz dedim, sevindim. İnsan nasıl sevinmez ki? Selim Balıkçı belki ilk olaraktan bir kişiyi teknesine çağırıyordu. Belki benden önce onun teknesine binebilme onuruna kavuşmuş birkaç kişi bulunabilir. Ama onun yüreğinden gelerek teknesine çağırdığı, çağırarak onurlandırdığı ilk kişi iki elimi keserim ki bendim. Gelirim. Gelirim, buluruz onu, görürüz onu diye coştum. O da benim telaşımdan dolayı kıvançlandı. Yarın sabah tam 3'te burada. Burada dedim, kürekleri asılıp uzaklaştı. Cumhurbaşkanlığı köşkünün önünde kürekleri bıraktı. Teknesi durgun denizde usuldan sallanıyordu. Selim Balıkçı ördüğü ağın üstüne yumulmuştu. 4. O gece sabaha kadar uyuyamadım. İçim alıp alıp verdi. Selim Balıkçı beni teknesine çağırmıştı. Yıllar yılı merak ettiğim, ağzından birkaç sözcükten başka sözcük duymadığım, alçak gönüllü mü, korkak mı, yürekli mi, onurlu mu, düşkün mü, konurlu mu olduğunu bilemediğim. Deniz ağarmıştı. Aşağı indim. Bahçedeki erguvan tepeden tırnağa çiçeğe durmuş, pembesini alacakaranlığa bir ışık patlaması gibi salıveriyordu. Kıyıya indim, deniz dümdüzdü. Seher yeliyle ılık kokuyordu. Selim Balıkçı oraya, tahta iskeleye yanaşmış, sabahın içinde ağarmış denize gölgesi düşüp uzamış bir heybet, teknesinin içinde oturuyordu. Ta uzaktan, aklığın, maviliğin, yıldız alacasının içinden belindeki kırmızı kuşağı parlıyordu. İki eli küreklerde öyle durmuş bekliyordu. Başına yeşil bir takke geçirmiş, takkenin altından kırmızıya çalan kumral kıvırcık saçları dışarıya fırlamıştı.